Ayrım 3. Otel. Arthur Hailey. Sayfa 25. Kristin odaya girer girmez boğucu sıcağı hissetti. Soğuk hava tertibatının regülatörüne de bakılırsa umut verici şekilde serinle ayarlanmıştı. Ama yatakta yarı dikilip yarı arkasına yaslanmış mücadele içindeki insana bakınca başka bir şey görecek vakit kalmadı. Bu Albert Wells olarak tanıdığı kuşa benzeyen adamdı. Yüzü kül rengini almıştı, gözleri dışarı uğramış, dudakları titreye titreye soluk almaya çalışıyor fakat pek başaramıyordu. Kristin aceleyle yatağın yanına seyirtti. Bir kez yıllar önce babasının muayenehanesinde de soluk almak için savaşan ölüm halinde bir hasta görmüştü. O zaman babasının yaptığı, oysa kendisini şimdi yapamayacağı bir takım şeyler vardı. Ama bunlardan birini hatırlıyordu. Duckworth'e kararlılıkla pencereyi aç, havaya ihtiyacı var dedi. Komi'nin gözleri yataktaki adamın yüzüne dikiliydi. Sinirli sinirli cevap verdi. Pencere soğuk hava tertibatı için mühürlendi. O zaman açmaya çalış, gerekirse camı kır. Konuşurken yatağın yanındaki telefonu eline almıştı. Santraldaki memur cevap verince Kristin, ''Ben Miss Francis, Dr. Aarons otelde mi?'' dedi. ''Hayır Miss Francis ama bir telefon numarası bıraktı. Çok acele bir şeyse onu bulabilirim.'' ''Çok aceledir. Dr. Aarons'a 1439 numaralı odada olduğumu söyleyin. Çabuk gelsin lütfen. Buraya gelmesi ne kadar sürer onu öğrendikten sonra bana bildirin.'' Telefonun ahizesini yerine koyan Kristin hala yatakta mücadele etmekte olan şekle döndü. Zayıf, nahif, yaşlı adamın nefes alışı öncekinden daha iyi değildi ve Kristin yüzünün griden maviye dönüşmekte olduğunu fark etti. Dışarıda duydukları inleme gene başlamıştı, soluğunu dışarı vermeye çalışıyordu. Ama hastanın gittikçe azalan gücü çaresizlikle yaptığı hareketler yüzünden göze görünürcesine tükeniyordu. Kristin güvencin zerresini duymadığı halde adama bunu aşılamak istercesine ''Bay Wells'' dedi, ''kesinlikle sakin olursanız daha kolay nefes alacağınızı sanıyorum.'' Bu arada Komi'nin pencereyi açmak üzere olduğunu gördü. Adam bir elbise askısıyla pencere tokmağının üstündeki mühürü kırmıştı. Şimdi de alt tarafını yavaş yavaş yukarı kaldırıyordu. Küçük adamın hareketleri Kristin'in sözlerine bir cevap verir gibi yatışmıştı. Adam eski moda flanelden bir pijama giyiyordu. Kristin kolunu adamın omuzuna sarınca kalın kumaşın altındaki kemiklerini hissetti. Kız yastıkları alarak hem arkaya doğru yaslanması hem de dik oturabilmesi için sırtına yerleştirdi. Adamın gözleri Kristin'in üzerine dikiliydi. Kristin gözlerinin bir dişi geyiğinkilere benzediğini, minnet ifade etmek istediğini düşündü. Kız inandırmak istercesine ''Doktora haber gönderdim. Her an gelme ihtimali var.'' dedi. Bunları söylerken Komi biraz daha fazla güç harcayıp hırıldamaya koyulurken pencere mühürden kurtuldu ve birden açıldı. Pencere açılır açılmaz da içeri bir anda temiz hava doluverdi. Kristin minnetle demek fırtına güneye indi diye düşündü. Buna haber verircesine önceden serinletici bir rüzgar çıkmıştı ve dışarıda da ısı hiç kuşkusuz günlerdir bu kadar düşmemişti. Yatakta Albert Wells açgözlü bir adam gibi içeri dolan havayı hızlı hızlı içine çekiyordu. Adam solurken telefon çaldı. Kristin Komi'ye kendi yerine hastanın yanına oturmasını işaret ederek cevap verdi. Santral memuru Dr. Aarons yolda geliyor Miss Francis diye haber verdi. Paradis'teydi, 20 dakika içinde otelde olacağını size söylememi tembihledi. Kristin durakladı. Paradis, Mississippi'nin karşı kıyısında Algiers'in karkasındaydı. Hızlı da gelse 20 dakikada otelde olacağını düşünmek fazla iyimserlikti. Bunun yanı sıra da Kristin'in zazerak içen şişko Dr. Aarons'un doktorluk yapabileceğinden kuşkusu vardı. Adam her zaman el altında olabilmesine karşılık otelde bedava oturuyordu. Kristin santral memuruna o kadar uzun süre bekleyebileceğimizden emin değilim. Müşterilerimizin listesinde bir doktor olup olmadığına bakar mısınız dedi. Baktım bile. Memurun cevabına sanki kahraman telefon memurlarının öykülerini incelemiş, kendisinin de bunlardan biri olmasına karar vermişçesine bir kendini beğenmişlik vardı. 221'de bir Doktor König, 1203'de de Doktor Uxbridge diye iki kişi var. Kristen numaraları telefonun yanındaki not defterine yazdı. Peki 221'i arayayım lütfen. Otellerde oda tutan doktorlar yalnızlık ve gizlilik ararlar. Bu hakta onlara tanınırdı. Yalnız arada bir çok önemli acele bir olay protokolün bir yana itilmesine sebep olurdu. Zilin çalması devam ettiği sürece bir takım tıkırtılar duyuldu. Mahmur bir ses Alman şivesiyle telefona cevap verdi.
Evet, kim arıyor?
Kristin kendini tanıttı. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Doktor König ama müşterilerimizden biri ağır hasta. Gözleri yatağa kaydı. Kızın dikkatini hastanın yüzündeki maviliğin şimdilik kaybolduğu çekti. Yine de hala kül rengi bir grilik vardı ve soluk almakta önceki gibi güçlük çekiyordu. Kız sözlerine gelebilir misiniz acaba ekledi. Bir an sessizlik oldu, sonra aynı ses yumuşak ve hoş olarak yine yükseldi.
Sevgili küçük hanım, acizane yardımım dokunabilseydi benim için büyük bir mutluluk olurdu. Ama korkarım yapamayacağım. Hafifçe güldü. Anlıyor musunuz, ben bir müzik doktoruyum. Ve burada bu güzel kentinizde o mükemmel senfoni orkestranızı konuk olarak, böyle diyorsunuz değil mi, idare etmek üzere bulunuyorum.
Acele ve önemli duruma rağmen Kristen'in içinden gülmek geldi, adamdan özür dedi. Sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm.
Lütfen kuşkulanmayın, eğer şu bizim müşteri arkadaşın nasıl söylemeli, diğer tür doktorların yardımına ihtiyacı kalmazsa ona çalmak için kemanımı alır gelirim.
Telefonda derin bir iç çekişi duyuldu. Vivaldi ya da Tartini'nin bir adagiosunu dinleyerek ölmekten daha güzeli var mıdır? Nefis bir idam şekli. Teşekkür ederim, buna ihtiyaç kalmayacağını umarım. Şimdi diğer doktora telefon etmek için sabırsızlanıyordu. 1203'teki Doktor Uxbridge telefona sanki saçmalık istemez diyen bir ses tonuyla cevap verdi. Kristen'in ilk sorusuna evet tıp doktoruyum ve dahiliyeciyim diye cevap verdi. Kız sorunu anlattığı sürece sözünü kesmeden dinledi. Sonra kısaca birkaç dakikaya kadar oradayım dedi. Komi hala yatağın yanında duruyordu. Kristen ona talimatını verdi. Bay McDermott kraliyet dairesinde, oraya gidin ve işini bitirir bitirmez buraya gelmesini söyleyin. Gene telefonu aldı. Baş mühendis lütfen. Neyse ki baş mühendisin ele geçmemesi konusunda pek seyrek kuşku duyulabilirdi. Doc Vickery otelde yaşayan bir bekardı. Tek merakı vardı. O da temelinden damına kadar bütün binanın mekanik aygıtlarıydı. Çeyrek yüzyıldan doğduğu kent Clyde'e aitten ve denizden ayrılalı beri bu aygıtların çoğunun yerleştirilmesinin başında bulunmuştu. Yeni aygıt almak için paranın az olduğu verimsiz zamanlarda yorgun makineleri güçlerinin üstünde çalıştırmakta ustaydı. Baş mühendis Kristin'in dostlarından biriydi. Kız da onun en iyi dostu olduğunu bilirdi. Bir saniye içinde İskoç ağzıyla konuşması telefonda çınladı. Ha? Birkaç sözde kız Albert Wells'i ona anlattı. Doktor daha gelmedi ama herhalde oksijen isteyecek. Otelde taşınabilir bir tüpümüz olacak değil mi?
Evet Chris, oksijen tüplerimiz var ama onları kaynak yapmakta kullanıyoruz.
Kristin hala tartışıyordu. Oksijen oksijendir. Babasının söylediği bazı şeyleri yeniden hatırladı. Ne şekilde sarıp sarmaladığınız önemli değil. Gece nöbetçilerinden biriyle ne gerekliyse yukarı gönderebilir misin? Baş mühendis kabul ettiğini gösterircesine hırıldadı.
Giyinir giyinmez gelirim kızım. Eğer ben gelmezsem hokkabazın biri adamın burnuna asetilen tüpünü sokuverir. Ondan sonra seninkinden hayır bekle.
Telefonu yerine koyup yatağa dönerken ne olur çabuk ol dedi. Küçük adamın gözleri kapalıydı. Artık mücadele etmiyor ve hiç soluk almaz görünüyordu. Açık kapıya yavaşça vuruldu ve uzun boylu zayıf bir adam içeri girdi. Yüzü köşeliydi. Şakakları kırlaşmıştı. Üstündeki klasik lacivert takım altındaki bej pijamayı gizleyemiyordu. Yavaş ve kesin bir sesle Uxbridge diyerek kendini tanıttı. Kristen doktor şu anda dedi. Gelen başıyla evet dedi, sonra yatağın üzerine koyduğu deri çantasından stetoskopunu çıkardı.
Vakit geçirmeden aslana flanelden pijama ceketini açarak göğsünü ve sırtını dinledi. Hızlı hareket ederek deri çantanın içinden bu kez bir şırınga çıkardı. Parçalarını birbirine geçirdi, sonra ufak bir ampulün tepesine kırdı, yatağa eğildi ve pijama ceketinin kolunu sert bir sargı haline gelene kadar yukarı çekti. Christine de şunu sıkıca tutun ve kaymasını önleyin dedi. Adamın kolundaki bir damarın üstüne alkollü pamukla temizledi ve şırıngayı batırdı. Başıyla sargıyı işaret ederek artık açabilirsiniz dedi. Sonra kolundaki saate bakarak şırınganın içindeki sıvıyı boşaltmaya başladı. Kristin dönerek gözleriyle doktorun yüzünü araştırmaya başladı. Doktor kıza bakmadan aminofilin kalbi canlandırmak için dedi. İlacı azar azar boşaltırken saatine bakıyordu. Bir dakika geçti. Sonra da iki, şırınga yarı yarıya boşalmış ama şimdiye kadar hiçbir tepki görülmemişti. Kristin fısıldadı. Nesi var? Ağır bronşit, astım da karışmış. Sanırım böyle krizleri daha önce de geçirmiştir. Birden küçük adamın göğsü şişti, sonra öncekinden daha yavaş olmasına rağmen daha derin ve daha tam soluk almaya başladı, gözlerini de açtı. Odadaki gerilim azalmıştı. Doktor şırıngayı adamın kolundan çıkararak parçalarını birbirinden ayırdı. Kristin, Bay Wells, Bay Wells, beni duyabiliyor musunuz dedi. Adam kızın sorusuna arka arkaya başını olumlu anlamda sallamakla cevap verdi. Daha önce de olduğu gibi dişi bir geyinkine benzeyen gözleri kızınkilere dikilmişti. ''Sizi bulduğumuz zaman hastaydınız Bay Wells. Bu bay otelde kalan ve bize yardıma gelen Doktor Uxbridge'dir.'' Gözleri doktora çevrildi. Sonra da zorlukla ağzından ''Teşekkür ederim.'' sözü çıktı. Bunlar bir solumaya benziyordu ama hastanın ilk söylediği sözlerdi. Yüzüne biraz renk gelmeye başlamıştı. ''Teşekkür edilecek biri varsa o da bu genç hanımdır.'' Doktor soğuk ve gergin bir şekilde gülümsedi. Sonra da Kristin'e, ''Bu bay hala çok hastadır ve daha fazla tıbbi bakıma ihtiyacı bulunmaktadır. Size öğüdüm, derhal bir hastaneye kaldırmanızdır.'' dedi. ''Hayır, hayır, istemem.'' Sözler yatakta yatan yaşlı adamın ağzından çabuk çabuk ve önemli olduklarını belirtircesine dökülüyordu. Adam gözleri herhangi bir olaya karşı uyanık ve yastıklardan öne doğru eğilmiş, ellerini de Kristin'in daha önce düzeltmiş olduğu gibi çarşaftan dışarı çıkarmıştı. Kız birkaç dakika içindeki değişmenin olağanüstü olduğunu düşündü. Adam hala hırıltılı ve arada bir güçlükle soluk alıyordu ama çektiği büyük sıkıntı kaybolmuştu. İlk kez Kristin adamın dış görünüşünü incelemek fırsatını buldu. Daha önce 60 yaşlarında olduğu kararına varmıştı. Şimdi buna bir 6 yıl daha ekledi. Yapısı ince ve kısaydı, hatları da inceydi. Bir de kambur oturttunuz mu önceki karşılaşmalarından hatırladığı serçemsi görünüş yaratılıyordu. Döküle döküle iyice azalan saçları da çokluk seyrek kır teller halinde taralıydı. Ama şimdi terle nemlenmiş ve dağınıktı. Yüzünde her zaman yumuşak, saldırgan olmayan, hemen hemen özür dileyen bir ifade vardı. Ama Kristin bunun altında dağ gibi yalçın, yalnız sakin bir kararlılık olduğundan kuşkulanıyordu. Albert Wells'la ilk karşılaşması 2 yıl önce olmuştu. Otelin muhasebesiyle bir fatura üstünde anlaşamamıştı. Ve adam çekingenlikle yönetim bölümüne girmişti. Şimdi hatırladığına göre anlaşmazlık konusu olan para 75 sent kadardı. Bu arada müşteriler ufak hesaplarda tartışma çıkardıkları sıralar yapıla geldiği gibi baş muhasebeci hesabı iptal etmeyi teklif etmişti. Ama Albert Wells bunun kendisiyle bir ilgisi olmadığını göstermek istiyordu. Kristin sabırlı bir soruşturmadan sonra küçük adamın haklı olduğunu ispatlamıştı. Kız arada kendisinin de bazı cimrilikleri olması ama bunları kadınca müsrifliklerle kapaması yüzünden tutumluluğundan ötürü adama saygı duydu. Kristin az harcama gösteren otel faturasından ve hazır alınmış oldukları açık seçik anlaşılan elbiselerden adamın dar gelirli, belki de emekli aylığıyla geçinen biri olduğunu ve New Orleans'a yaptığı yıllık ziyaretlerinin yaşamının en önemli dönemleri olduğu sonucuna vardı. Şimdi Albert Wells, hastaneleri sevmem,
Hayatım boyunca hastanelerden hoşlanmadım diyordu. Doktor Albert Vance'in sözlerine karşı çıktı. Burada kalırsanız bakıma ihtiyacınız olacak. 24 saat süreyle başınızda bir hasta bakıcının beklemesi gerekli. Arada bir de oksijen almanız zorunlu.
Küçük adam diretiyordu. Otel hasta bakıcıyı bulur. Bulursunuz değil mi bayan?
Christina ısrar ediyordu.
Sanırım buluruz.
Kuşkusuz Albert Wells'ın hastanelere nefreti çok güçlüydü. Şimdilik olay çıkarmama isteği içindeki her zamanki tutumunu bir yana itmişti. Kristin kendi kendine özel hasta bakıcının ne kadar yüksek ücret aldığından haberi var mı acaba diye düşündü. Koridordan sesler geldi, sonra da kapı açılarak üstü örtülü bir makine ve tekerlekli arabanın üstündeki oksijen tüpü içeri girdi. Geriden de şişko baş mühendis elinde lastik tüpler, tel ve plastik bir çanta taşıyarak geliyordu.
Baş mühendis Chris, hastaneye uygun düşmeyebilir ama idare eder sanıyorum dedi.
Aceleyi de giyinmişti. Üstünde eski bir tweed ceket, pantolon ve kıllı göğsünü açıkta bırakan, önü iliklenmemiş bir gömlek vardı. Ayaklarında gevşek sandallar, yuvarlak kabak kafasının altında da her zamanki gibi burnunun üstüne tünemişçesine duran kalın çerçeveli gözlükler vardı. Elindeki teli kullanarak tüp ve plastik çanta arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyordu. Kararsızlıkla bir köşede duran işçiye dönüp, ''Tüpü yatağın yanına yerleştir yavrum. Biraz daha yavaş hareket edersen oksijene senin ihtiyacın olduğunu düşünmeye başlayacağım.'' dedi.
Doktor Uxbridge şaşırmış gibiydi. Kristin daha önceden oksijene ihtiyaç duyulabileceğini düşündüğünü anlattıktan sonra baş mühendisi tanıttı. Hala uğraşmakta olan mühendis gözlüklerinin üstünden kısa bir bakış fırlattıktan sonra başıyla selam verdi.
Bir saniye sonra tüpü bağlamıştı.
Bu plastik çantalar sürüyle insanın boğulmasına sebep olmuştur. Bir kişinin tersini yapması için hiçbir neden yok. Doktor, oksijen tüpüne cevap verecek mi dersiniz?
Doktor Uxbridge'in daha önceki uzaklığı biraz olsun kaybolmuştu.
Çok iyi cevap vereceğini sanıyorum.
Christine baktı.
Bu otel çok usta bir ilk yardım kuruluşuna sahip bakıyorum dedi.
Kız güldü, hele bekleyin biraz. Ayırttığınız odayı başkasınınkiyle karıştırdığımız zaman görürsünüz ve fikrinizi bile değiştirirsiniz dedi.
Doktor yatağın yanına döndü. Bay Wells, oksijen sizi daha da rahatlatacak. Daha önce de bu akciğer rahatsızlığını geçirmiştiniz değil mi?
Albert Wells başıyla evet dedi. Boğazından konuşurcasına, maden işçisiyken bronşit oldum. Aslı milletine daha sonra tutuldum dedi.
Gözleri Christine'e kaydı.
Bütün bu olup bitenlere çok üzüldüm bayan.
Ben de üzgünüm ama daha çok odanızın değiştirilmesine.
Baş mühendis lastik tüpün baştaki ucunu yeşil boyalı oksijen tüpüne bağlamıştı. Doktor Uxbridge ona 5 dakika oksijen verip 5 dakika kesmekle işe başlayacağız dedi. Birlikte aceleyle hazırlanan maskeyi adamın yüzünün çevresine oturttular. Devamlı bir tıslama oksijenin verilmeye başladığını gösteriyordu.
Doktor saatine baktıktan sonra sordu.
Çevreden bir doktora haber verdiniz mi?
Kristin Doktor Aarons'a haber verdiklerini söyledi.
Doktor Uxbridge doğru bulduğunu gösterircesine başını salladı.
Geldiği zaman nöbetimi devralır. Ben Illinois'dan geliyorum ve Louisiana'da çalışma iznim yok.
Albert Wells'in üstüne eğildi. Daha mı kolaylaştı?
Plastik maskenin altındaki küçük adam başını olumlu anlamda sallayarak doktorun sözlerini doğruladı.
Koridordan sert ayak sesleri geliyordu. İçeri Peter McDermott girdi. Uzun boyu dış kapının ağzını kaplıyordu. Christine,
gönderdiğin haberi aldım dedi. Gözleri yatağa kaydı. İyileşecek mi?
Öyle sanıyorum. Bu arada Bay Wells'a bazı şeyler borçlu olduğumuzdan da eminim.
Peter'ı koridora çağırarak Komi'nin kendisine anlattığı odaların değiştirilmesi olayını anlattı. Peter'ın kaşlarını çattığını görünce ekledi.
Burada kalırsa ona başka bir oda vermemiz gerekecek. Sanıyorum fazla zorluk çekmeden de bir hasta bakıcı bulabiliriz.
Peter aynı fikirde olduğunu belirtircesine başını salladı. Koridorun karşısında kadın işçilerin tuvaletlerinden birinde bir dahili telefon vardı. Peter telefona giderek resepsiyonu istedi.
Memur telefona cevap verince 14'teyim.
bu katta boş bir oda var mı diye sordu. Belirgin bir sessizlik oldu. Gece nöbetçisi yıllar önce Warren Trent tarafından işe alınmıştı. Adam işini hot be hot yapıyordu. Şimdiye kadar birkaç kişi itiraz edebilmişti. Birkaç kere de Peter McDermott'a, özellikle kendisinden genç, üstün ve kuzeyden gelen yabancılara karşı nefret duyduğunu belli etmişti.
Peter peki dedi, bir oda var mı yok mu?
1410 var.
Memur güneyli çiftçilerin ağzıyla konuşuyordu.
Ama bu odayı da şimdi gelen bir genç baya vereceğim. Farkında değilseniz söyleyeyim, otel hemen hemen ağzına kadar dolma yolunda diye sözlerine ekledi.
1410 numarayı Peter hatırlıyordu. Geniş, havadar ve St. Charles Caddesi'ne bakan bir odaydı. Peter mantıklıca sordu. 1410'u alırsan müşterime başka bir oda bulabilir misin?
Hayır McDermott, elimde sadece 5. kattaki ufak bir daire var. Adam da daha fazla para vermek istemiyor.
Peter kesinlikle cevap verdi. Müşterine bu gecelik daireyi oda fiyatına ver. Sabah başka bir odaya nakledilebilir. Bu arada 1410'a 1439'dan bir müşteriyi nakledeceğim. Lütfen bir çocukla anahtarı hemen yukarı gönderiver.
Bir dakika Mr. McDermott.
Daha önce de memurun sesi çok kayıtsızdı. Şimdi açıkça aşinleşmişti.
Her zaman Bay Trent'in siyaseti.
Peter cevabı yapıştırdı. Şimdi benim siyasetim geçerlidir.
Ha, başka bir şey daha var. İşini bitirip otelden ayrılmadan önce sabah gelecek memur Bay Wells'ın kendisine verilen odadan 1439'a nakledilme nedeninin açıklanmasını istediğini söyle. Gösterilecek nedenin mantıklı olmasını da sözlerine ekleyebilirsin.
Telefonu yerine koyarken Christine'e dönerek yüzünü ekşitti.
3. ayrımın sonu. Sayfa 34.